Ayrım 13. Sayfa 177. 3. Bölüm. Davranışçı ve bilişsel kuramlar. Davranışçı ve bilişsel kişilik kuramları, kişiliği öğrenme perspektifiyle açıklayan kuramlardır. Bu kuramlardan bazıları ise öğrenilmiş bir davranış olarak kişiliğin anlaşılmasında hem davranışçı hem de bilişsel öğelere yer vermektedir. Kişiliği ve insan davranışlarını öğrenme psikolojisi ilkelerince açıklayan psikologlara göre kişilik, bireyin öğrenme tarihçesini yansıtan davranış alışkanlıklarından başka bir şey değildir. Diğer bir deyişle insan davranışlarının nedeni kişinin öğrenme tarihçesinde yatar. Öğrenme yaklaşımına göre kişiliğin diğer davranış konularından herhangi bir farkı yoktur ve kişilik de bir davranış örüntüsü olduğu için öğrenme kavramıyla açıklanması mümkündür. Kişiliğin öğrenme ilkelerince açıklanmasına dayalı kuramlar, yıllar içinde yavaş ama tutarlı bir gelişim göstermiştir. Kişiliği öğrenilmiş davranış örüntüleri olarak açıklayan ilk kuramcılar, davranışçılardır. Davranışçı psikoloji akımının inceleme konuları arasında dilin öğrenilmesi, tutum değişikliği, ebeveyn-çocuk ve öğretmen-öğrenci etkileşimleri, problem çözme, cinsiyet rolleri ve psikoterapi yer almaktadır. İnsan davranışlarını anlamaya yönelik bu geniş kapsamlı yaklaşım, kişiliği, yani insanların tutarlı davranış kalıpları sergileme nedenlerini açıklamaya yönelik modeller de ortaya koymuştur. Freud'dan ve diğer kişilik kuramcılarından farklı olarak davranışçılar, kişinin içinde olup bitenleri, parantez içerisinde biyolojik ya da bilişsel süreçlerle ilgilenmek yerine gözlenebilir ve dolayısıyla ölçülebilir, parantez içerisinde bilimsel olarak incelenebilir, davranışların incelenmesi gerektiğini savunmuşlardır. Davranışçı kuramcılara göre insan davranışının temel belirleyicisi, içsel zihinsel süreçlerden ziyade dışsal çevredir. Ünlü Rus fizyolog Ivan Pavlov, kullanılmayla ilgili çalışmalarında, koşullanmayla ilgili çalışmalarından oldukça etkilenen Amerikalı psikolog John Brodson Watson, sırasıyla 1913'te ve 1925'te yayınladığı Davranışçıların Gözüyle Psikoloji başlıklı makalesinde ve Davranışçılık adlı kitabında psikolojinin saygın bir bilim dalı olabilmesi için psikologların gözlemlenip ölçülemeyen zihinsel durumları incelemekten vazgeçmesi gerektiğini ve psikolojinin ilgi alanının gözlenebilir, yordanabilir ve kontrol edilebilir açık davranışlar olması gerektiğini vurgulamıştır. Kalıtsal faktörlerin kişiliğin oluşumundaki önemini reddeden Watson, ünlü bir konuşmasında eğer kendisine bir düzine sağlıklı çocuk verilir ve onları istediği gibi yetiştirebileceği koşulları belirli bir ortam sağlanırsa, bu çocuklardan herhangi birini seçip doktor, avukat, sanatçı, tüccar ve hatta dilenci ya da hırsız olarak yetiştirebileceğini iddia etmiştir. Kişiliğin alışkanlık sistemlerimizin bir sonucu olduğunu düşünen Watson, birkaç koşullanma ilkesiyle tüm insan davranışlarının açıklanabileceğini öne sürmüştür. Watson, her ne kadar davranışçı psikolojinin kurucusu olsa da, insan davranışlarının çevresel güçlerce belirlendiği yönündeki fikirleri ayrıntılı bir biçimde inceleyen ve kapsamlı bir kuram haline getiren kişi, Berhus Friedrich Skinner'dır. Pavlov'un, Watson'ın ve diğer Amerikalı davranışçı olan Thorndike'ın çalışmalarından ve fikirlerinden etkilenen Skinner, aslında içsel durumların ya da bilinç dışı süreçlerin var olmadığını iddia etmemiş, ancak psikolojinin bilimsel bir disiplin olabilmesi için dikkatini gözlenebilir davranışlar üzerine yoğunlaştırılması gerektiği fikrini benimsemiş ve çalışmalarını bu yönde sürdürmüştür. Skinner, insan davranışı konusundaki bilgilerimize çok önemli katkılar sağlamışsa da, davranışçılar gittikçe kimi içsel süreçlerin ve durumların da incelenmesi gerekliliğini kabul etmeye başlamışlardır. Bu yöndeki çabalardan biri de John Dollard ve Neil Myler'ın psikanaliz ve davranışçılık arasında bir köprü kurmaya çalıştıkları eklektik kişilik kuramıdır. Daha eklektik bir başka kuramda Albert Bandura'nın davranışın bilişsel ve kişisel nedenleri üzerine odaklandığı ve koşullanmadan ziyade gözlem yoluyla öğrenmeye dikkat çektiği çalışmaları sonucunda ortaya çıkmıştır. George Kelly ise kişiliğin incelenmesinde ve açıklanmasında tamamıyla bilişsel bir yaklaşımı tercih etmiştir. Kişisel Yapılar isimli kuramı, bilişsel kişilik araştırmacıları ve psikoterapistleri için zengin bir kaynak olmuştur. Bilişsel yaklaşım davranışçılığın aksine düşünme süreçleri üzerinde durmuş ve davranışlarımızın bizim olayları nasıl yorumladığımıza bağlı olarak belirlendiğini öne sürmüştür. Bu bölümde sırasıyla radikal davranışçı olan Skinner'ın kuramına, davranışçılık ve psikanalize ait görüşleri birleştirmeye çalışan Miller ve Dollard'ın kuramlarına, daha sonra bilişsel ve davranışçı bir yaklaşıma sahip olan Bandura'nın yaklaşımına ve son olarak da Kelly'nin bilişsel kişilik kuramına yer verilmiştir. Radikal davranışçılık. Burrus Frederick Skinner. Burrus Frederick Skinner'ın yaşam öyküsü. Burrus Frederick Skinner, Pennsylvania'nın Sushenna kasabasında 20 Mart 1904'te doğdu. Skinner, üst sosyoekonomik düzeyden rahat ve mutlu bir ortama sahip bir ailede büyüdü. Ailesi Presbyterian mezhebine bağlı olsa da Skinner lise yıllarında dini inançlarından uzaklaştı ve yaşam boyunca bir ateist olarak kaldı. Skinner henüz 2-3 yaşlarındayken doğan erkek kardeşinin kendisinden çok sevildiğini düşünmüştü. Ailenin ilk çocuğu olan Skinner, kardeşine oranla daha bağımsız ve anne babasına duygusal açıdan daha az bağlıydı. Ancak Skinner, üniversitede ilk yılındayken kardeşinin ölmesi üzerine anne babası onun üzerine daha fazla düştüler ve ondan ailenin çocuğu rolünü üstlenmesini beklediler. Bu yüzden de Skinner'ın kendilerine ekonomik olarak bağlı kalmasını da sağladılar. Skinner çocukluğunda müzik ve edebiyatla ilgiliydi ve küçüklüğünden itibaren ünlü bir yazar olmayı istemişti. Bir hukukçu olan babası oğlunun kendi mesleğini seçmesini çok istemiş, hatta Skinner'ın doğduğu gün yerel gazeteye Skinner ve oğlu isminde yeni bir hukuk şirketi kurulduğu şeklinde bir ilan vermişti. Ancak Skinner İngilizce okumak üzere Hamilton Koleji'ne girdi. Okulu bitirdikten sonra çalışma hayatına atılmayarak bir yıl süreyle evde edebi yazma konusundaki yaratıcılığını ortaya koymaya çalıştı. Bu süre sonunda kendi üretkenliğinden tatmin olmayan Skinner, biraz da hayal kırıklığı ile birlikte yeni bir kariyer hedefi belirledi. İnsan davranışları konusundaki ilgisi onu psikoloji alanına yöneltti. Lisans düzeyinde hiçbir psikoloji dersi almamış olmasına rağmen, Harvard'da psikoloji alanında yüksek lisans programına kabul edilen Skinner, bu eğitim sırasında Pavlov ve Watson'ın çalışmalarından çok etkilendi. Davranışçı bir yönelim edindi ve yaşamı boyunca da bu yönelimini hiç yitirmeyerek radikal davranışçılığın en önemli temsilcisi olmayı sürdürdü. Doktora derecesini 1931'de alan Skinner, uzun yıllar laboratuvar çalışmaları yürüttükten ve bir dönem Minnesota ve Indiana üniversitelerinde dersler verdikten sonra meslek yaşamının tamamını sürdüreceği Harvard Üniversitesi'ne geri döndü. Minnesota Üniversitesi'nde çalıştığı yıllarda Organizmaların Davranışı isimli ilk kitabını yayınladı. Yayınladıktan sonra 8 yıl boyunca yalnızca 500 adet satabilen ve genellikle olumsuz eleştiriler alan bu kitap, 50 yıl sonra modern psikolojiyi etkileyen en önemli eserlerden biri olarak kabul edilmeye başlandı. Bir sonraki kitabı olan Bilim ve İnsan Davranışı ise Skinner'ın davranışçı psikolojik akımının temel ders kitabı haline geldi. Araştırma bulgularının toplum sorunlarının çözümünde ve eğitimde kullanılması yönünde güçlü bir eğilim duyan Skinner'ın edebiyata olan ilgisi de yaşamı boyunca sürdü. 1945 yazında davranışçı psikoloji ilkeleri üzerine oluşturulmuş bir toplumun anlatıldığı Walden 2 isimli ütopik romanını yayınladı. 1966 yılında öğretim üyeliğinden emekli olduktan sonra 10 yıl boyunca üniversitede kalarak araştırmalarını sürdürdü. 1974'ten sonra da onursal profesör olarak çalışmalarını sürdüren Skinner, 18 Ağustos 1990 yılında lösemiden ölene dek radikal davranışçılığın savunuculuğunu sürdürdü. Ölmeden 8 gün önce bilişsel psikolojinin gelişimini eleştiren bir bildiri yayınladı. Öldüğü akşam ise "Psikoloji bir zihin bilimi olabilir mi?" isimli makalesi üzerinde çalışıyordu ki, bu makalede radikal davranışçılığın egemenliğine son veren bilişsel hareketi eleştiren bir çalışmaydı. Radikal davranışçılık, temel kavramlar ve ilkeler. Kendi davranışçılık anlayışını radikal davranışçılık olarak adlandıran Skinner, aynı zamanda bir determinist ve çevrecidir. Determinist olarak özgür irade kavramına karşı çıkmış ve insan davranışlarının gözlenebilir her olgu gibi bir takım yasalarca belirlendiğini ve bilimsel olarak incelenebileceğini öne sürmüştür. Çevreci olarak da psikolojinin davranışları organizmanın fizyolojik ya da yapısal bileşenleriyle değil, çevresel uyarıcılar temelinde açıklaması gerektiğini belirtmiştir. İnsanın doğası. Skinner'a göre insanoğlunun amaçlılık, hedef oluşturma ya da irade gibi bir kapasitesi yoktur. İnsanın tüm davranışları daha önceki koşullanmalara bağlı olarak oluşmaktadır. Su içmemizin ya da terlememize neden olan ceketimizin çıkarmamızın nedeni, bunu yapmayı planlamış olmamız değil, daha önce bunları yaptığımızda pekiştirilmiş olmamızdır. Skinner, insanların kendi yaşamları üzerinde özgür seçimler yapabildikleri yanılsamasına sahip olduklarını belirtmektedir. İnsanlar, özellikle olumlu özelliklerinin ve davranışlarının kendi seçimleri ve bu seçimlerin sonuçları olduğuna inanma eğilimindedir. Özgürlük ve Saygınlığın Ötesinde isimli kitabında detaylı olarak ortaya koyduğu bu determinist anlayış, insan davranışlarının çevre tarafından belirlendiğini öne sürmektedir. Kişi, koşullanma geçmişine bağlı olarak bazı özellikleri kazanmıştır ve bu davranışları sergilemektedir. Bilimsel psikolojinin görevinin davranışları yoğurlamak ve kontrol etmek olduğunu öne süren Skinner, bu amacı davranışlarımızı içsel bir takım nedenlere bağlayarak gerçekleştiremeyeceğimizi belirtmiştir. Davranışları içsel nedenlere bağlayan yaklaşımları sert bir biçimde eleştiren Skinner, bu kuramları yer çekimi kanunu insanın yere düşerken kendini yuvasına yaklaştığı için mutlu hissettiği ve bu yüzden hızlandığı şeklinde açıklayan antik fizikçilerine benzetmektedir. Skinner, davranışın içsel nedenleri olarak öne sürülen şeylerin hiçbir faydası olmayan gereksiz kavramlar olduğunu düşünmektedir. Bir insanın aç olduğu için yemek yediğini, öfkeli olduğu için saldırdığını ya da narsist olduğu için aynaya baktığını söylemenin bir anlamı yoktur. Çünkü organizmanın neden aç, neden öfkeli ya da narsist olduğunu anlamak zorunluluğu vardır. Bu nedenle Skinner, psikolojinin kişilik kuramlarını da içine alan bilim dışı kavramları reddetmedikçe ve davranışı dışsal faktörlerin bir fonksiyonu olarak ele almadıkça karanlık çağından kurtulamayacağını öne sürmüştür. Kişiliğin yapısı. Radikal davranışçı yaklaşımımız nedeniyle Skinner, soyut yapısal kavramlar kullanmayı reddetmektedir. Skinner'a göre kişilikte görece durağan ve sürekli olan şey pekiştirildiği için sıklaşmış olan davranışlar yani alışkanlıklardır. Skinner bu nedenle kişiliğin yapısı konusunda spekülasyonlar öne sürmek yerine bu davranışların nasıl kazanıldığı üzerinde durmayı tercih etmiştir. Kişiliğin gelişimi. Kişiliğin bireyin koşullanma geçmişini yansıtan davranış alışkanlıkları olduğuna inanan öğrenme kuramcılarının öncüsü olan Skinner'a göre, İnsan davranışlarının nedeni ve kişiliğin gelişimi kişinin öğrenme tarihçesinde yatar. Skinner, insan davranışlarının doğurduğu sonuçlara bağlı olarak koşullandığını öne sürmekte ve durumu edimsel koşullanma olarak adlandırmaktadır. Koşullanma yoluyla öğrenme. Davranışçılar, insan davranışlarının nedenlerini öğrenme yaşantıları ve koşullanma ile açıklamakta ve kişiliği şekillendiren süreçlerin anlaşılabilmesi için temel koşullanma ilkelerinin incelenmesi gerektiğini savunmaktadırlar. Skinner, tepkisel ve edimsel olmak üzere iki tür koşullanma olduğunu belirtmiştir. Bu iki farklı koşullanma biçimini anlayabilmek için yine Skinner tarafından tanımlanan iki farklı davranışın tepkisel ve edimsel davranışların birbirinden ayırt edilmesi gerekmektedir. Skinner'a göre tepkisel ve edimsel olmak üzere iki çeşit davranış vardır. Tepkisel davranışa neden olan uyarıcı her zaman bilinirken, edimsel davranışa neden olan uyarıcı çok belirgin değildir. Tepkisel davranış bilinen bir uyarıcıya karşı tepki olarak ortaya çıkan davranıştır. Örneğin et uyarıcısının salya meydana getirmesi. Tüm refleksler tepkisel davranışa bir örnektir. Karanlıkta göz bebeğinin büyümesi bir tepkisel davranıştır. Edimsel davranış ise bilinen bir uyarıcı tarafından oluşturulmaz. Organizma tarafından ortaya konur ve ardından ortaya çıkan sonuçlar tarafından kontrol edilir. Skinner, Pavlov'un ortaya koyduğu ve Watson tarafından da benimsenen klasik koşullanmayı kabul etmekte ve bu tür koşullanmaya tepkisel koşullanma adını vermektedir. Tepkisel, parantez içerisinde klasik koşullanma. Klasik koşullanma yoluyla öğrenme ilk kez Rus bilim insanı olan Ivan Pavlov tarafından ortaya konulmuştur. Pavlov tarafından gerçekleştirilen ilk koşullanma deneyinde bir köpeğe düzenli olarak yiyecek verilmeden hemen önce zil sesi verilmiş ve bu işlem pek çok kere tekrarlandıktan sonra yiyecek verilmediği durumlarda da zil sesini duyduğu zaman köpeğin salya salgıladığı görülmüştür. Diğer bir deyişle köpek zil sesini salya salgılamayı öğrenmiştir. Tepkisel koşullanmada başlangıçta nötr olan bir uyarıcı, parantez içerisinde zil sesi, organizma için doğal olan ve tepkiyi otomatik olarak meydana getiren koşulsuz uyarıcıyla, parantez içerisinde et ile eşleştirilir ve bu nötr uyarıcı tek başına organizmada koşulsuz uyarıcıya gösterilen tepkiyi ortaya çıkarıncaya kadar bu işlem tekrar edilir. Pavlov'un deneyi açısından adlandırmak gerekirse, bu deneyde et koşulsuz uyarıcıdır. Etin meydana getirdiği salya tepkisi ise koşulsuz yani doğal tepkidir. Koşulsuz tepki, koşulsuz uyarıcının organizmada meydana getirdiği doğal ve otomatik tepkidir. Zil sesi, henüz et ile ilişkilendirilmeden önce köpek için nötr bir uyarıcıdır. Ancak zil sesi, bir süre et ile birlikte verilip ete gösterilen tepkiyi tek başına oluşturabilir hale geldikten sonra zil sesi koşullu uyarıcı haline gelir. Başlangıçta nötr bir uyarıcı iken, koşulsuz uyarıcı ile birlikte verilerek koşulsuz uyarıcının organizmada ortaya çıkardığı tepkiyi tek başına da meydana getirebilen uyarıcıya koşullu uyarıcı denir. Pavlov'un deneyinde köpeğe tek başına zil sesi verildiğinde meydana gelen salya salgılama tepkisi koşullu tepkidir. Koşullanmanın olması için öncelikle et salya örneğinde olduğu gibi doğal bir uyarıcı tepki bağının bulunması gerekir. Tepkisel bir davranışa neden olan doğal bir uyarıcı ve uyarıcıya karşı verilen bir tepkisel davranış bağı söz konusu olduğunda organizma için nötr olan bir uyarıcı, koşulsuz uyarıcıdan önce verilerek ilk uyarıcının eşleştirilmesi sağlanır. Pavlov'un deneyinde köpek zil sesiyle eti eşleştirmiştir. Nötr uyarıcı ile koşulsuz uyarıcı bağı yeterince tekrarlandığında, başlangıçta kendisini ortaya çıkaran doğal uyarıcıya verilen tepkisel davranış, artık bu uyarıcı ile eşleşen nötr uyarıcıya da verilmeye başlanır. İnsanlar üzerinde yapılan benzer bir tepkisel koşullanma deneyi, Watson ve Reiner tarafından Albert isimli 11 aylık bir bebekte beyaz farelere karşı korku yaratmak için gerçekleştirilmiştir. Bu koşullanmada Watson, küçük çocukların hemen hepsinde bulunan gürültü ve korku arasındaki uyarıcı tepki bağı ile işe başlamıştır. Fare, tavşan ve köpek gibi hayvanlara karşı herhangi bir korku tepkisi vermeyen Albert, laboratuvarda beyaz deney faresine dokunurken ortama yüksek şiddette bir ses verilmiştir ve Albert'in korku tepkileri sergilediği görülmüştür. Albert'in fareye bir sonraki dokunuşunda ortama verilen yüksek ses yinelenmiş ve Albert'in yine korku tepkileri verdiği ve ağladığı görülmüştür. Toplam 7 denemeden sonra Albert, yüksek ses olmasa da beyaz fareyi gördüğünde korkmaya ve ağlamaya başlamıştır. Bu koşullanma gerçekleştikten 5 gün sonra araştırmacılar bu kez Albert'e beyaz fareye benzeyen tüylü ve beyaz başka nesneler, parantez içerisinde tavşan, beyaz kürk, Noel Baba maskesi gibi göstermişler ve onun bu nesnelerin görüntüsü karşısında da korktuğunu ve ağladığını gözlemişlerdir. Ancak Albert'e fareye benzemeyen başka uyarıcılar, tahtadan yapılmış küpeler sunulduğunda herhangi bir korku tepkisi göstermediği görülmüştür. Annesi Albert'i çalışmanın yürütüldüğü hastaneden alıp gittiği ve bir daha kendisinden hiçbir şekilde haber alınamadığı için bu deney tam anlamıyla tamamlanamamıştır. Koşullanma yoluyla oluşan bu korkunun benzer biçimde ortadan kaldırılması hedeflenmişse de Albert'e ulaşmak mümkün olmadığı için araştırmacılar bu hedeflerini gerçekleştirememiş ve Albert'te kalıcı bir rahatsızlığın oluşmamasını sağlayamadıkları için de ciddi bir biçimde eleştirilmişlerdir. Ancak çocuklardaki korkuların yine klasik koşullanma ilkelerinden yararlanılarak ortadan kaldırılabileceğini gösteren başka çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Albert üzerinde gerçekleştirilen deney, dört temel noktayı göstermesi açısından oldukça önemlidir. Birincisi, küçük çocuklarda hayvanlara karşı doğuştan getirilmiş çok fazla korku yoktur. İkincisi, çocukların korkmadıkları bir hayvan, eğer itici bir uyarıcı ile birlikte sunulursa çocuklar bu hayvandan korkmaya başlayabilir. Yani çocuklarda koşullanma yoluyla korkular oluşturulabilir. Üçüncüsü, çocuklar tüylü beyaz bir hayvan karşısında göstermeye başladıkları korku tepkisini benzer diğer uyarıcılara da genelleyebilir. Genelleme, organizmanın bir uyarıcı karşısında gösterdiği koşullu tepkiyi benzer diğer uyarıcıları da göstermesidir. Dördüncü nokta ise çocukların beyaz tüylü fare ve tahta blokları birbirinden ayırt edebilmesi, diğer bir deyişle farklı uyarıcılara farklı tepkiler vermesidir. Organizma benzer uyarıcılara benzer tepkiler gösterebildiği gibi uyarıcılar arasındaki farkı da ayırt edebilmektedir. Bu duruma uyarıcıyı ayırt etme denir. Klasik koşullanma yoluyla kazanılan davranışlar, koşullu uyarıcı, koşulsuz uyarıcı bitişikliği ortadan kaldırıldığı zaman giderek azalır ve kaybolur. Bu duruma sönme adı verilir. Sönme gerçekleştikten sonra koşullu uyarıcı tek başına verildiğinde geçici olarak koşullu tepkinin meydana geldiği görülür. Bu duruma ise kendiliğinden geri gelme adı verilir. Ancak geri gelen koşullu tepki daha az ve kısa sürelidir. Koşullu uyarıcı, koşulsuz uyarıcı bitişikliği yinelenmedikçe kalıcı olmaz. Bu ve benzeri çalışmalarda elde ettikleri bulgulara dayanarak davranışçılar, anlamsız görülen çoğu korkumuzun benzer bir koşullanma sürecinde ortaya çıkmış olabileceğini öne sürerler. Ancak bu açıklama daha önce söz edilen sönme kavramı ile çelişkili gibi görünmektedir. Klasik koşullanma ile oluşan uyarıcı tepki bağları, koşullu uyarıcı, koşulsuz uyarıcı eşleşmesi ortadan kalktığında giderek azalarak kaybolduğuna göre, bu korkuların da zamanla ortadan kalkması beklenir. Koşullanma yoluyla oluşmuş olması olası fobilerimizin neden zamanla kaybolmadıklarını ise yine koşullanma ilkeleri ile ancak bu kez edimsel koşullanma ilkeleri ile açıklayabiliriz. Edimsel koşullanma. Daha önce de belirtildiği gibi Skinner, davranışları tepkisel ve edimsel olmak üzere ikiye ayırmıştır. Tepkisel davranış bilinen bir uyarıcıya karşı tepki olarak ortaya çıkan davranış iken, edimsel davranış organizma tarafından ortaya konan ve tekrarlanma olasılığı doğurduğu sonuçlar tarafından kontrol edilen davranışlardır. Skinner'a göre davranışın ardından ortaya çıkan sonuç, davranışın devam etmesine ya da azalmasına neden olur. Buradan da anlaşılacağı gibi edimsel koşullanma, davranışın tekrarlanma sıklığını etkileyen sonuçlarla ilgilidir. Organizmanın yaptığı bir davranışın sonucu hoş ya da nahoş olabilir. Örneğin yeni aldığınız bir kazağı giydiğinizde arkadaşlarınız kazağınızın çok güzel olduğunu ve size çok yakıştığını söylerse o kazağı tekrar giyme olasılığınız artar. Davranışınızın sonucunda organizmanın hoşuna gitmeyen bir durumda ortaya çıkabilir. Yani yeni aldığınız kazağı giydiğiniz gün bir arkadaşınız size yakışmadığını söylerse o kazağı tekrar giyme olasılığınız azalır. Skinner'a göre bir davranışın sonucunda kişi için hoşa giden bir sonuç ortaya çıkıyorsa, o davranışın tekrarlanma olasılığı artar. Davranışın ardından ortaya çıkan sonuç nahoş olduğunda ise davranış tekrar etme olasılığı azalır. Skinner bu şekilde davranışın ardından ortaya çıkan sonuca bağlı olarak oluşan koşullanmaya, edimsel koşullanma adını vermiştir. Her ne kadar Skinner'ın ilgisi insan davranışlarını yordamak ve kontrol etmek olsa da, araştırmalarını hayvanlar üzerinde yürütmüştür. Edimsel koşullanma ile ilgili çalışmalarını kendi icadı olan ve başkaları tarafından Skinner kutusu olarak adlandırılan, ancak kendisinin edimsel kutu demeyi tercih ettiği özel bir deney aracı ile gerçekleştirmiştir. Bu kutunun farklı versiyonları olmakla birlikte, hepsinin ortak özelliği ses geçirmez bir ortamda, İçine konulan hayvanın belli davranışlarını pekiştirmeyi ve cezalandırmayı sağlayan bir düzene sahip olmalarıdır. Diğer ayrıntılar, deneyin amacına ve deneyde kullanılan hayvanın türüne göre değişebilmektedir. Pekiştirme ve pekiştireç. Edimsel koşullanmada bir davranışın ardından davranışı yapan organizma için hoş bir durum yaratarak davranışın tekrarlanma olasılığını artırma işlemine pekiştirme adı verilir. Bu amaçla kullanılan uyarıcıları ise pekiştireç denir. Pekiştirmenin olumlu ve olumsuz olmak üzere iki türü vardır. Bir davranışın ardından organizmanın hoşuna gidecek bir uyarıcı doğrudan ortama giriyorsa buna olumlu pekiştirme denir. Diğer bir deyişle bir davranışın ardından ortamda bulunmayan bir uyarıcının ortama dahil edilmesi ve bu uyarıcının ortama dahil edilmesinin davranışı yapan kişi için hoş bir durum yaratarak o davranışın ortaya çıkma olasılığını artırmasına olumlu pekiştirme. Ortama sonradan dahil edilen ve ortama dahil oluşuyla davranışı yapan kişinin hoş bir durum yaşamasını ve davranışın ortaya çıkma olasılığının artmasını sağlayan uyarıcıya ise olumlu pekiştireç denir. Edimsel kutuya konulan farenin, kutu içindeki bir pedala basmasının ardından yiyecekle ödüllendirilmesi, zamanla farenin pedala basma davranışının sıklığını artırmaktadır. Benzer şekilde istendik davranışlar sergileyen bir çocuğa yaşına göre aferin denmesi, başının okşanması ya da gülümsenerek onaylanması birer olumlu pekiştirmedir. Ancak davranışın ardından hoş durum yaratmanın tek yolu, bireye sahip olmadığı ve hoşlandığı bir şeyi vermek değildir. Kişi hoş olmayan bir durumdan kurtarılarak da davranış pekiştirilebilir. Bu tür pekiştirmeye, yani bir davranışın ardından ortamda bulunan ve davranışı yapan kişiyi rahatsız eden bir uyarıcının ortamdan çıkarılması ve bu uyarıcının ortamdan çıkarılmasının davranışı yapan kişi için hoş bir durum yaratarak o davranışın ortaya çıkma olasılığının artırmasına olumsuz pekiştirme, ortamdan çıkarılan ve ortamdan çıkışıyla davranışı yapan kişinin hoş bir durum yaşamasına ve davranışın ortaya çıkma olasılığının artmasına yol açan uyarıcıya ise olumsuz pekiştireç denir. Edimsel kutuya konulan farenin, kutu içindeki pedala bastığında kendisine verilen elektrik şokunun kesilmesi, onun şok verildiğinde pedala basma davranışını sergilemesine yol açmıştır. Benzer bir biçimde bir çocuk, anne babasının kavgalarından rahatsız olduğu için dışarıda daha çok vakit geçiriyorsa, anne babası arasındaki tartışmalar bu çocuğun dışarıda vakit geçirme davranışını artıran bir olumsuz pekiştireçtir. Çünkü bu şekilde çocuk kendisini rahatsız eden ve canını sıkan sorunlardan kurtulmakta ve rahat etmektedir. Olumsuz pekiştirmenin tepkisel koşullanma yoluyla yerleşen koşullu korku tepkilerinin koşullu uyarıcı koşulsuz uyarıcı eşleşmesi ortadan kalktığı halde zamanla sönmemesinde önemli bir payı vardır. Daha önce de belirtildiği gibi tepkisel koşullanma ile oluşan uyarıcı tepki bağları, koşullu uyarıcı koşulsuz uyarıcı eşleşmesi ortadan kalktığında giderek azalarak kaybolduğu halde tepkisel koşullanma yoluyla oluşan korkuların, fobilerin neden zamanla kaybolmadıkları edimsel koşullanma ilkeleri ile de açıklanabilmektedir. Burada devreye olumsuz pekiştirme mekanizması girmektedir. Kişi kendisi için koşullu korku uyarını haline gelmiş nesne ya da durumdan kaçınarak, kaçınma koşullanması, bu nesne ya da durum karşısında yaşadığı olumsuz duygulardan korku, kaygı, kurtulmakta, bu da kaçma davranışını pekiştirirken korku tepkisinin sönmemesine neden olmaktadır. İster olumlu ister olumsuz pekiştirme olsun, pekiştirmenin iki türü de kişinin hoşuna giden bir etki yarattığı için davranışın tekrar ortaya çıkma olasılığını artırır. Pekiştireçler yoluyla kişi yalnızca istendik davranışlar değil, istenmeyen davranışlar da edinebilmektedir. Diğer taraftan pekiştirme işlemlerinin her zaman bilinçli ve kasıtlı bir biçimde yapıldığını ya da her zaman yetişkinler tarafından yapıldığını da düşünmemek gerekir. Bu nedenle pekiştireçlerin davranışlar ve kişilik üzerindeki etkisi incelenirken çok yönlü inceleme gerekmektedir. Daha önce de değinildiği gibi, davranışın ardından ortama dahil edilmesiyle ya da ortamdan çıkarılmasıyla kişi üzerinde hoş bir etki yaratan ve davranışın, edimin ortaya çıkma olasılığını artıran uyarıcılara pekiştireç denir. Pekiştireçler, organizma üzerinde yarattıkları etkinin kaynağına göre birincil pekiştireçler ve ikincil pekiştireçler olmak üzere ikiye ayrılır. Birincil pekiştireçler, organizmayı biyolojik olarak etkileyen pekiştireçlerdir. Birincil olumlu pekiştireçler, temel biyolojik ihtiyaçları tatmin ederek bireyi doğal olarak pekiştirirler. Yiyecek, içecek ve benzeri. Birincil olumsuz pekiştireçler ise bireyi biyolojik olarak rahatsız eden ya da yaşamını tehdit eden doğal uyarıcılardır. Aşırı sıcak, aşırı soğuk, fiziksel acı gibi. İkincil pekiştireçler başlangıçta organizmayı tasmin etme ya da rahatsız etme gücüne sahip olmayan nötr, ancak birincil pekiştireçlerle ilişkilendirilmeleri sonucunda pekiştireç özelliği kazanan uyarıcılardır. Para, statü ve benzeri uyarıcılar, ikincil olumlu pekiştireçlere, gerçek bir tehdidin olmadığı ancak stres ve kaygıya neden olan durumlar ise ikincil olumsuz pekiştireçlere örnek verilebilir. Ceza. Davranışın ardından ortaya çıkan hoş durumlar nasıl davranışın tekrarlanma olasılığını artırıyorsa, tersi de davranışın azalmasına yol açmaktadır. Bir davranışın ardından kişi için hoş olmayan bir durum yaratarak, davranışın ortaya çıkma olasılığını azaltma işlemine ceza adı verilir. Ceza da pekiştireç gibi iki türlüdür. Birinci tip cezada, davranışın ardından kişinin hoşuna gitmeyecek itici bir uyarıcı doğrudan doğruya ortama sunulur. Çocuğun yaptığı bir davranış nedeniyle azarlanması ya da dövülmesi birinci tip cezaya örnektir. İkinci tip cezada ise ortamda bulunan ve kişinin hoşuna giden bir uyarıcı ortamdan çekilerek kişi için hoş olmayan bir durum yaratılır. Yaptığı olumsuz bir davranış nedeniyle çocuktan sevgiyi esirgemek ya da oyuncaklarını elinden almak ikinci tip cezaya örnektir. Olumsuz pekiştirme ile ceza birbirine karıştırılmamalıdır. Olumsuz pekiştirmede kişi itici uyarıcıdan kurtulmakta, cezada ise itici bir uyarıcıya maruz kalmakta ya da hoşuna giden bir uyarıcıdan mahrum kalmaktadır. Bu nedenle de olumsuz pekiştirme, davranışın tekrar edilme olasılığını artırırken, ceza davranışı azaltır ya da durdurur. Cezanın etkileri. İnsan ve hayvan davranışının kontrol edilmesinde pekiştirmenin cezadan daha etkili olduğunu gösteren birçok araştırma bulgusu mevcuttur. Ceza davranışı kısa zamanda durdurduğu ve uygulaması pekiştirmeye nispeten daha kolay olduğu için yetişkinler tarafından sıkça kullanılmaktadır. Ceza, istenmeyen davranışların bastırılmasında etkili olabilir. Ancak davranış değişikliğine neden olan istenmeyen bir davranışı istendik yönde değiştiremez. Çünkü ceza, kişiye yalnızca ne yapmaması gerektiği konusunda bir mesaj vermekte, ne yapması ya da nasıl yapması gerektiği belirtilmemektedir. Daha önce de belirtildiği gibi ceza yalnızca davranışı bastırmaktadır. Örneğin kardeşini rahatsız eden bir çocuğun bu davranışını cezalandırıldığında çocuğun kardeşine olan tavrı olumlu yönde değişmiş olmayacak, sadece anne babasının varlığında ceza alma ihtimali sürdüğü sürece bu davranışını sergilemeyecektir. Diğer yandan cezalandırılan çocuk, cezalandırılma sonucunda oluşan olumsuz duygularını cezayı veren kişiye ya da cezalandırıldığı ortama ya da bu ortamla ilgili nesne ve durumlara da genelleyebilir. Anne babası tarafından dövülen bir çocuk yaşadığı acıyla anne babasını, evini özdeşleştirebilir. Bu şekilde çocuk anne babasından kaçınarak uzakta kalmayı tercih edecektir. Çünkü bu şekilde yaşamaktan korktuğu cezalandırılma durumundan kaçınmaktadır. Diğer bir ifadeyle çocuğun anne babasından uzaklaşma davranışı olumsuz pekiştirme yoluyla pekişmektedir. Cezanın diğer bir olumsuz yanı da saldırgan davranışlara neden olmasıdır. Çocuklar model alma yoluyla hatalı davranışlar sergileyen kimselere karşı fiziksel saldırganlık göstermenin kabul edilebilir olduğunu öğrenebilmektedir. Bu nedenlerle cezanın etkili bir biçimde uygulanabilmesi için bazı ilkeler dikkate alınmalıdır. Her şeyden önce ceza, davranışın hemen ardından ve istenmeyen davranışın her ortaya çıkışında tutarlı bir biçimde uygulanmalıdır. Bununla birlikte cezalandırılan istenmeyen davranışın yanı sıra yapılması istenen davranışın ne olduğu da açık seçik belirtilmeli ve istenen bu davranışın her ortaya çıktığında pekiştirilmelidir. Aksi takdirde daha önce de belirtildiği gibi yalnızca istenmeyen davranış baskı altına alınmış olur. Davranış istendik yönde değiştirilemez. Biçimlendirme, parantez içerisinde şekillendirme. Birçok edimsel koşullanma durumunda öğrenilmesi gereken davranış, dış çevrenin biçimlendirilmesi olmaksızın, organizma tarafından kendiliğinden ortaya konulamayacak kadar karmaşık olabilmektedir. Biçimlendirme, çevrenin ya da deneyi yapan kişinin organizmanın tepkilerini kademeli yaklaşım yoluyla farklılaştırdığı bir işlemdir. Edimsel koşullama sürecinin kendiliğinden gerçekleşemeyeceği, ya da çok uzun zaman alacağı durumlarda ortaya çıkması istenen davranış bireye öğretilir. Bu amaçla başlangıçta bireyin sergilediği davranışlardan istenilen davranışa en yakın olan davranış pekiştirilir. Bu davranışın sergilenme sıklığı artırıldıktan sonra bireyin pekiştireç alabilmesi için hedef davranışa daha yakın bir davranış sergilemesi gerekir. Her aşamada pekiştireç almak için sergilenmesi gereken davranışın hedef davranışa daha da yaklaşması sağlanarak davranış biçimlendirilir ve sonunda istenen davranışın ortaya çıkması sağlanır. Pekiştirme tarifeleri. Edimsel koşullanma ile öğrenmede davranışın ardından hoş bir uyarıcının verilmesi ya da itici bir uyarıcının ortamdan çekilmesi davranışın tekrarlanma sıklığını artırmaktadır. Ancak pekiştirmelerin gerçekleşme zamanı ve sıklığı, diğer bir ifadeyle pekiştirme tarifesi öğrenmeyi etkileyen önemli bir faktördür. Pekiştirmeler gerçekleştirilen her davranışın ardından sürekli gerçekleştirilebilir. Yapılan her davranışın pekiştirilmesine sürekli pekiştirme denir. Sürekli pekiştirme, yeni davranışların kazandırılmasında etkilidir. Ancak pekiştirilen kişi açısından her doğru davranışın sürekli pekiştirilmesi pek mümkün değildir. Diğer taraftan pekiştireç, çok sık verildiğinde pekiştirici değerini yitirip pekiştireç olma özelliğini kaybedebilir. Özellikle de kazandırılan bir davranışın kalıcı olması için pekiştirmenin belli bir süre kesintili şekilde gerçekleştirilmesi gerekir. Bu nedenle pekiştirmeler çoğunlukla kesintili bir biçimde gerçekleştirilir. Bu uygulamaya kesintili ya da aralıklı pekiştirme adı verilir. Sürekli pekiştirmeye göre kesintili pekiştirme yoluyla öğretilen bir davranış, sönmeye karşı çok daha dirençli olmaktadır. Kesintili, aralıklı pekiştirme de kendi içinde zaman aralıklı ve oran aralıklı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Zaman aralıklı pekiştirme tarifesinde pekiştirmeler arasındaki zaman, oran aralıklı pekiştirme tarifesinde ise pekiştirmeler arasındaki tepki sayısı önemlidir. Zaman aralıklı ve oran aralıklı pekiştirme tarifeleri de kendi içlerinde sabit ve değişken olmak üzere ikiye ayrılmakta ve bu şekilde sabit zaman aralıklı, değişken zaman aralıklı, sabit oran aralıklı ve değişken oran aralıklı olmak üzere 4 farklı kesintili pekiştirme tarifesi ortaya çıkmaktadır. Sabit zaman aralıklı pekiştirmede, belli bir zaman dilimi içindeki davranışlar pekiştirilir, bu süre içinde davranışın kaç kez sergilendiği önemli değildir. Davranış sergilenmeye devam ettiği sürece önemli olan pekiştirme için belirlenmiş olan zamanın dolmasıdır. Zamanı geldiğinde pekiştirme gerçekleştirilir. Aylık ya da haftalık yapılan ücret ödemeleri ya da belli aralıklarla yapılan sınavlar bu pekiştirme tarifesine örnek olarak gösterilebilir. Pekiştirmenin ne zaman gerçekleşeceği bilindiği için çoğunlukla pekiştirme zamanı yaklaştığında davranışın görülme sıklığında bir artma ve pekiştirmenin hemen ardından da dikkate değer bir azalma görülür. Değişken zaman aralıklı pekiştirmede ise değiştirmenin gerçekleşmesi için geçmesi gereken süre miktarı değişkendir. Pekiştirmeler beklenmedik zamanlarda gerçekleştiği için sürpriz niteliği taşır ve birey pekiştirmenin ne zaman gerçekleşeceğini bilmediği için davranışını sergilemeyi uzun süre sürdürür. Beklenmedik zamanlarda yapılan sınavlar ve trafik kontrolleri ya da kişinin balık tutarken sürekli olarak tetikte olması değişken zaman aralıklı pekiştirmeye örnek olarak verilebilir. Sabit oran aralıklı pekiştirmede, pekiştirmeler davranış sayısına bağlıdır ve kaç davranıştan sonra pekiştireç verileceği bellidir. Diğer bir ifadeyle birey, pekiştireç almak için davranışı kaç kez sergilemesi gerektiğini bilmektedir. İşçilere ürettikleri belli sayıda parça başına ücret verilmesi ya da bir satış temsilcisine yaptığı belli sayıda satış karşılığında prim verilmesi bu tür pekiştirmeye örnek gösterilebilir. Bu tarifede birey yaptığı doğru davranışın sayısını artırarak istediği kadar pekiştireç alabilir. Değişken oran aralıklı pekiştirmede de pekiştirmeler davranış sayısına bağlıdır. Ancak kaç davranışa pekiştireç verileceği belirli değildir. Pekiştirmenin gerçekleşmesi için sergilenmesi gereken davranış sayısı her seferinde değişebilmektedir. Bir annenin çocuğuna odasını toplama davranışı kazandırmaya çalışırken, onu ödüllendirmek için kimi zaman 2 kez odasını toplamasına uygun görürken, kimi zaman ödüllendirmek için 3 kez odasını toplamasını beklemesi ya da kumarhanelerdeki oyun makineleri bu tür pekiştirme tarifine örnek verilebilir. Sönme. Edimsel koşullanma yoluyla kazanılmış olan bir davranışın ardından pekiştirme gerçekleşmediğinde bir süre sonra davranışın ortaya çıkma sıklığı azalır ve davranış ortadan kaybolur. Ancak pekiştirme yapılmamaya başlandıktan hemen sonra davranışta geçici bir artma görülebilmekte. Pekiştirme gerçekleşmemeye devam ettiğinde ise azalma ve sövme gerçekleşmektedir. Daha önce de değinildiği gibi bu davranışın sönmeye karşı ne derece dirençli olacağı, o davranışın nasıl pekiştirildiğine bağlıdır. Sürekli pekiştirme yoluyla edinilen davranışlar daha kolay sönerken, aralıklı pekiştirme tarifesi ile edinilen davranışlar sönmeye karşı daha dirençli olma eğilimindedir. Diğer taraftan sönme gerçekleştikten sonra herhangi bir pekiştirme yapılmamasına rağmen sönmüş olan davranışın kendiliğinden tekrar ortaya çıkması da mümkündür. Bu duruma kendiliğinden geri gelme adı verilir. Genelleme ve ayırt etme. Genelleme. İnsanoğlu genelleme sayesinde her yeni durumda yeni bir tepki vermeye öğrenmek zorunluluğundan kurtulmaktadır. Tepkisel koşullanmada belirtilen genelleme olgusu edimsel koşullanma içinde söz konusudur. Edimsel koşullanmada hem uyarıcılar hem de tepkiler genellenebilmektedir. Organizmanın bir uyarıcıya verdiği tepki pekiştirildiğinde, bu uyarıcıya benzer diğer uyarıcılara da aynı tepkiyi verdiği gözlemlenmektedir. Örneğin edimsel kutuya konulan güvercin, kutu içindeki turuncu noktayı gagaladığında kendisine yiyecek verilerek bu davranışı pekiştirilmiştir. Daha sonra kırmızı bir noktanın bulunduğu kutuya konulduğunda da, aynı sıklıkta olmasa da bu kırmızı noktayı da sıkça gagaladığı gözlenmiştir. Organizmanın pekiştirilen tepkisinin benzer diğer uyarıcılar karşısında da sergilemesi durumuna uyarıcı genellemesi adı verilmektedir. Uyarıcı genellemesi sayesinde benzer uyarıcılara aynı tepkiyi vermeyi öğrenmemiz için her defasında yeniden koşullanmamız gerekmemektedir. Bunun yanında organizmanın sergilediği bir davranış pekiştirildiğinde, pekiştirilen davranışına benzer diğer davranışlar sergilediği de gözlenmektedir. Kendisi pekiştirildiği halde pekiştirilen bir davranışa benzediği için bir davranışın görülme sıklığında artış da olma durumu da tepki genellemesi olarak adlandırılmaktadır. Örneğin kendi başına ayakkabılarını bağlama davranışı anne babası tarafından pekiştirilen bir çocuk, başka bazı işlerinde kendi başına üstesinden gelmeye çalışacaktır. Ayırt etme. Skinner'a göre bu uyarıcı genellemesi durumunda genellenen tepki pekiştirilmeye devam ederse davranışın sürme olasılığı artacaktır. Ancak yukarıdaki örnekteki güvercin üzerinde belirtilecek olursa, turuncu noktayı gagaladığında pekiştirilmeye devam eden, ancak kırmızı noktayı gagaladığında pekiştirilmeyen güvercin, bir süre sonra hangi uyarıcı karşısındaki davranışının pekiştirildiğini, hangisinin karşısındaki davranışının pekiştirilmediğini öğrenecek ve uyarıcılar arasında ayrım yapabilecektir. Her ne kadar Skinner'a göre edimsel davranış bu bir uyarıcıya tepki olarak ortaya çıkan bir davranış değilse de, uyarıcıların edimsel davranışların ortaya çıkmasında belirleyici bir etkisi vardır. Uyarıcı bu etkiyi ayırt etme süreci yoluyla kazanmaktadır. Eğer bir davranış yalnızca belli bir uyarıcı eşliğinde pekiştirilir ve bu uyarıcı yokken pekiştirilmez ise, organizmanın bu uyarıcıyı diğer uyarıcılardan ayırt etmesi sağlanır. Diğer bir ifadeyle organizma bu uyarıcı varken davranışı sergiler, yokken sergilemez. Skinner bu olguyu ayırt etme, uyarıcıyı da ayırt edici uyarıcı olarak adlandırmıştır. Örneğin ağladığında annesi tarafından istekleri yerine getirilen bir çocuk, anaokuluna başladığında da isteklerini yaptırmak için ağlamayı deneyecek, parantez içerisinde genelleme. Ancak eğer öğretmeni onun isteklerini ağlayarak dile getirme davranışını pekiştirmezse, bir süre sonra bu davranışı evde annesine karşı sergilemeyi sürdürürken, parantez içerisinde ayırt etme, okulda sergilemeyecektir, parantez içerisinde sönme. Eleştiriler ve değerlendirme. 1920 yıllarında ortaya çıkan davranışçı yaklaşım günümüzde eskisi kadar olmasa da yine de etkisini sürdürmektedir. Skinner yaptığı çalışmalar ve yazdığı kitaplar nedeniyle hem psikoloji alanında hem de alan dışından birçok kişi tarafından ciddi eleştiriler almıştır. Radikal davranışçılığa yöneltilen eleştirilerin başında yalnızca gözlenebilir davranışlara odaklanılarak davranışın farklı yönlerinin görmezden gelinmesi ve fareler ve güvercin üzerinde elde edilen bulguların insanlara genellenmesi konuları gelmektedir. Her ne kadar Skinner'ın ortaya koyduğu hipotezler bilimsel olarak sınanabilir bir nitelik taşısa ve benimsediği yöntemlere söylenecek söz bulunamasa da, bu yöntemlerin bilimsel olmakla birlikte insan davranışının ve kişiliğinin anlaşılmasında yeterli olmadığı öne sürülmüştür. Öne sürdüğü fikirlerin bilimsel olarak sınanıp yanlışlanabilir olması ve sayısız araştırmaya konu olması açısından olumlu değerlendirmeleri hak eden Skinner, insan kişiliği konusunda tüm bilinenleri kapsayıcı bir kuram ortaya koymaktan ziyade, davranışların nedenlerini, sonuçlarını ve çevrenin davranışlar üzerindeki etkilerini açıklayan iç tutarlılığı yüksek bir kuram oluşturmuştur. Aslında Skinner, bu nedenle aynı zamanda olumlu bir değerlendirmeyi hak etmektedir. Skinner'ın kuramı, eğitim ve psikoterapi alanlarına kolaylıkla uygulanabilecek bir kuram olduğu için, eğitimde ve psikoterapide kullanılan birçok uygulamaya kaynaklık etmiştir. Skinner, ciddi eleştiriler almış olmakla birlikte, çağdaş psikolojinin şekillenmesinde derin etkilere sahip olan, oldukça yetenekli ve başarılı bir psikologdur. Bu gerçek, Amerikan Psikologlar Birliği tarafından da kabul edilmiş ve birlik kendisine 1958 yılında seçkin bilimsel katkı ödülüne layık görmüştür. Ayrım sonu. Sayfa 195.